nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 27. Söz, İçtihat Risalesi. 5-6 sene mukaddem Arabi bir risalede İçtihada dair yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzuları ile o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz, o meseleyi içtihadiyeye dair yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ İçtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani vardır. 27. söz, içtihat ile ilgili yazılmış bir risale. Üstadımızın başta da ifade buyurduğu gibi, o meseleye dair, yani içtihada dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz, o meseleyi içtihadiye dair yazıldı ifadesi. Demek ki burada tenkit edilen muhatap bu fikrin sahipleridir. Kim olursa olsun burada herhangi bir isim söz konusu değil. Bildiğiniz gibi üstadımız şahıslarla değil fikirlerle mücadele etmiştir. Şahıslar zamanla kayıtlıdır, fanidirler ama fikirler daimi ve devamlıdırlar. Bu açıdan prensip olarak üstadımız şahıslar üzerinde fazla durmaz. Çok gerekli olmadıkça isimlerini vermez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen kötülerinden ismi geçenler azdırlar. Önemli, çok önder, lider seviyesinde olanların isimleri geçmektedir. Çok fazla isim verilmez. Mesela Ebu Leheb bir tane geçmiştir. Ama o kötü insanların taşıdığı fikirler her yerde, her zaman olduğu için sürekli geçiyor. Üstadımız da burada isim vermeden içtihat konusunda farklı düşünen ve içtihadın ruhuna uymayan düşüncelere sahip olanları muhatap olarak ifade ediyor. Burada göreceğiz ki üstadımız içtihadın yanlış kullanılmasına karşıdır. Yoksa içtihada hiçbir alim karşı değildir. Zaten üstadımızın hemen başta içtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani vardır ifadesi de hangi açıdan içtihat edilmeye engeller olduğunu ifade etmesi tamamen içtihadın yanlış kullanılmasına karşı olduğunu göstermektedir. Önce içtihadın varlığını bildiren bir ayeti öne almış. Mezheplerin varlığı, müçtehitlerin varlığı dine aykırı değildir. Bunlar haktır, Allah'ın muradıdır. Peygamber Efendimiz'in de muradıdır. Yani şu anda bizim Müslümanların uyguladığı mezheplerin varlığı tamamen Allah'ın muradına bağlıdır. Allah böyle murad etmiş. Mezheplerin varlığını murad etmiş yani. İşte o ayet okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ Bir sahabe zamanında bir problem oluyor Medine'de. Konunun nüzul sebebine girmiyoruz. Önemli olan bu ayetin inme nedeni değil, ayetin bize verdiği mana esastır. Eğer onlar Hazreti Peygamber'e ve ila ulil emri minhum ve kendilerinden olan ülül emre, ülül emir rey sahibi, görüş sahibi, fikir sahibi demek. Ülül emir bizim bugünkü anladığımız manada müçtehitler denilebilir. Eğer onlar Hazreti Peygamber'e ve kendilerinden olan ülül emre, buradaki yöneticiler anlamındaki ülül emir değil. Yöneticiler de ülül emir deniyor. Ama bu tamamen Kur'an ve sünnetten hükümleri çıkarma yetkisine sahip olan uzmanlar demektir ki biz bunlara müçtehitler diyoruz. Yani Allah Hazreti Peygamber'den sonra müştehitlere soruların sorulmasını istiyor. Eğer onlar Hazreti Peygamber'e ve rey sahibi olanlara konuyu götürselerdi, لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ onlardan o götürdükleri meseleyi istinbat edecek olanlar vardır. Onlar bilirlerdi o meseleyi. Allah bilirlerdi diyor. Nereden biliyorlar? Ha demek ki Kur'an ve hadislerde insanlığın muhtaç olduğu bütün problemlerin cevabı varmış. Allah diyor onlar bilirlerdi, çıkarırlardı. Hatta yestenbitun istinbat ederlerdi. Yani oradan içtihadi olarak gerekli hükümleri çıkarırlar ve onların problemlerine çözüm bulurlardı. İşte bu nedenle Allah'ın izin verdiği bir kapıyı kimse kapatmaz. Ancak o kapıya girmeye engeller vardır. Ne zaman? Şu zamanda. Bu zamanda tabiri üstadımızın bu risaleyi yazdığı zamanı değil, ondan sonra kıyamete kadar gelecek zamanı için almaktadır. Çünkü ahir zamanın en dehşetli Deccal ve Süfyan komitelerinin faaliyete başlayıp onların yardımcılarının, muavinlerinin kıyamete kadar devam ettireceği bir sürece girilmiştir. Dolayısıyla bu hüküm kıyamete kadar geçerlidir. Burada ince bir sırrı söylemekte fayda var. İçtihat kelimesi iki anlama geliyor. Birincisi, İslam alimlerin çıkardıkları hükümlerde içtihat ederek onlardan birisini bulunduğu zamana ve ortaya çıkan probleme uygulamak. Bu da bir içtihattır. Hatta biraz sonra üstadımız bütün zamanlara dar gelmen efkârı diye bir cümle kullanacak. Yani bir müştehit, içtihat seviyesine çıkmış olsa bile bir alim, o eski Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelen İslam alimlerinin çıkardığı fetvalardan, içtihatlardan bir tanesini günümüzün problemlerine uygulasa veya onlara uygun olup olmadığına karar verse, bu da bir içtihattır. Burada kastedilen bu değil. Burada kastedilen yeni kapılar açmak. Bir saray düşünün. Giriş kapısı var 90 tane. O 90 tane kapıyı uygun görmüyorsunuz, yeni kapılar açıyorsunuz. Veya buradaki misale uygun olarak söyleyecek olursak 4 tane kapısı var bir sarayın. Veya küçük kapılar var başka yapılmış. Mescid-i Nebevi'de olduğu gibi, Mescid-i Haram'da olduğu gibi. Yeni yeni kapılar açmak manasına kullanılan bir içtihattır bu. Buna üstadımız engeller var diyor. Hangi anlamlarda olduğunu da biraz sonra göreceğiz inşallah. İçtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani vardır. Aynı zamanda mezheplerin varlığı konusunda şüpheye düşen kardeşlerimiz için de bu ayet-i kerime önemli bir delildir. Hem nefislerini ikna etme hem de şeytanlarını susturma konusunda iyi bir delildir. Allah peygamberine sormamızı emrediyor. Tamam. Arkasından da Ül-Emre sormamızı emrediyor. Yemen'e gönderdiği bir vali peygamberimizin Muaz bin Cebel. Hazreti Muaz Yemen'e vali olarak gönderirken soruyor. Ya Muaz, ne ile hükmedeceksin karşılaştığın problemler karşısında? Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Sonra neyle hükmedeceksin ya Muaz? Resulünün sünnetiyle ya Resulallah. Sonra eğer bu ikisini de bulamazsan o zaman içtihat ederim. Ectehidu bi ra'yi. Aynı bu ifadeyi kullanıyor. Kendi görüşümle amel ederim. Yani içtihat ederim. Peygamberimizin bu söze karşılık ifade buyurduğu cümle şöyle. Resulünün isteğine uygun konuşturan Allah'a hamdolsun. Hani Peygamberimiz bunu elçi olarak gönderiyor ya. Allah da Peygamberimizi elçi olarak göndermiş. Dolayısıyla Peygamberimizin gönderdiği elçiyi Allah'ın gönderdiği elçinin isteğine uygun konuşturuyor. Kim? Allah konuşturuyor. Çok önemli. Hadistir bu. Ve içtihadın Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe, tabi'in ve diğer müştehit alimler zamanında yapılmasının en önemli delillerinden bir tanesidir. Dolayısıyla içtihat vardır, kesindir, uygulanmıştır. Müslümanlar müştehit alimlerin içtihatlarına uyarak dinlerini yaşamışlardır. Ama konu günümüzde yeni içtihatlar, yeni icatlar ortaya çıkarmak anlamında dinde olmayan yeni içtihatlar çıkarmak anlamında bu konuda üstadımız çok tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Hatta müştehit derecesine çıksa bile bir insan gayret ve çabasını yeni yeni içtihatlar çıkarmaya değil, İslam'ın temel prensiplerini uygulama ve anlatmaya harcasın gücünü diyor. Yani mesele tamamen hassas bu konuda. Yoksa bir daha yeni müştehit hiç yetişmez anlamında değil. Ama yetişse bile tabii eski müştehitlerin hassasiyetini ve safiyetini koruması da çok zor. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Kevni delillerden şer'i delillere pencere açıyor. Yani kainatta yaşadığımız örneklerden Kur'an ve sünnetin hayatımızda uygulanmasıyla ilgili örneklere geçiyor. Ne kadar güzel. Herkesin anlayacağı bir örnek. En zor bir konuyu en küçük, en kısa bir örnekle nasıl ifade ediyor? Yani kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte. Niye? Çünkü o bizim dünya hayatımızı tehdit eder. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, bizi rahatsız eder. Pencerelerden yeni kapılar açmak, yeni pencereler açmak, yeni delikler açmak. Öyle bir zamanda, hangi dönemde? Fırtınanın olduğu bir dönemde. Şiddetli fırtınanın olduğu bir dönemde. Yeni kapılar açmak hiçbir cihetle kâr-ı akıl değil. Hem nasıl ki niye? Hayatımızı tehdit eder. Dünya hayatımızı. Çok güzel bir örnek. Aslında bu örnek üzerinde durulsa belki saatlerce değer. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gerek gark olmaya vesiledir. Israr ediyor. Şu duvarı tamir edelim. Ama selin olduğu bir zamanda oradan alacağınız bir taş tamir için güya o duvarın daha çok yıkılmasına sebep olacaktır. Ne kadar güzel bir örnek. Bakın şuna. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat-ı ecanibin istilası anında ve kesretli bid'aların kesretli vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında içtihat namıyla kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muharriplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e cinayettir. İslamiyet bir saraydır, bir kasırdır. Kasr-ı İslamiyet, İslamiyet sarayı. Bunun içinde de Müslümanlar yaşıyor. Ve bunun içerisine gireceği olan diğer gayrimüslimler de girerse inşallah onlar da yaşayacaklar. Nereye çıkacaklar bunlar? Bu kasr-ı İslamiyet'in içinden inşallah sahil-i selamete yani cennete çıkacaklar. Dolayısıyla İslamiyet adına bu saraya yeni delikler açmak yani içtihatlar, yeni içtihatlar yapmak o saraydaki olan insanların zarar görmesine ve belki de ölmelerine neden olacaktır Allah muhafaza. Yani ahiret hayatlarının mahvolmasına neden olacaktır. Güya dini yaşatacağız derken dinde olmayan şeylerin dine girmesini sağlamak suretiyle Müslümanları İslamiyet'ten uzaklaştıracak. Bırakın İslamiyet yaşamalarını Allah muhafaza. Örneklerini verecek geniş geniş. Demek ki biz dünya hayatında kendimizi salgın hastalıklardan korumak için nasıl tedbirler alıyorsak bu örneği açabiliriz. Nasıl salgın hastalıklardan korunmak için tedbir alıyorsak, soğuktan korunmak için tedbir alıyorsak ebedi hayatımızı korumak için de manevi hastalıklardan ve salgınlardan korumak için tedbirler almamız gerekiyor. İşte bu tedbiri bozmak isteyenlerden bazıları içtihat kapısı açıktır. Evet, zaten Kur'an ve hadiste de Allah izin vermiş. Tarihte de birçok müştehit içtihat etmiştir. Öyleyse biz de günümüzde yeni meselelere karşı ihtiyaç vardır. Ne yapalım? Tamir etmek lazım bazı yerleri diyerek kapılar açmak Allah muhafaza Müslümanlara zarar vermektir. Hatta buna üstadımız cinayettir diyor. Niye cinayettir dedi? Çünkü manen insanların ölümüne neden olunuyor Allah muhafaza. Ne yapacağız o zaman? Mevcudu muhafaza edeceğiz. Zaten dinimizin gereklerini yaşamak her Müslümanın görevidir. Şimdi ona giriyor. İkincisi, dinin zaruriyatı ki içtihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Mesela dinin zaruriyeti. Yani İslam'ın şartları, imanın şartları, İslam'ın şartlarını yapmamız gereken farzlar ve vacipler. Hepsini buna koyabiliriz, dinin zaruriyatını. Dinin yapılması gerekli olan şeyleri. Üstadımız bunu özellikle ahir zaman için bir cümleyle ifade ediyor. Bu zamanda farzlarını yapan, kebireleri terk eden kurtulur diyor. Büyük bir müjde bizim için. Yani zamanın dehşetli olması ve anlattığı durumlara baktığımız zaman böyle dehşetli bir zamanda bütün yabancı unsurların Müslüman alemini istila ettiği, manen istila ettiği bir dönemde artık evlerimize girmiş, ailelerimize girmiş, yatak odalarımıza girmiş, affedersiniz. Ruh dünyamıza, kalp dünyamıza, akıl dünyamıza girmiş, his ve heveslerimize girmiş, istikbalimizi engellemiş, dünyevi ve uhrevi istikbalimizi. Böyle dehşetli bir asırda elbette Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bu asrın Müslümanlarına tecelli edecektir. Nasıl? Farzlarını yapsalar, haramları terk etseler kurtulacaklar. Bu da asrımızın dehşetinden kaynaklanan Allah'ın Müslümanlara ihsan ettiği bir nimettir. Malumunuz Peygamberimizin hadisine dayanıyor bu. Sahabelere buyurmuş Peygamber Efendimiz, ahir zamanda gelecek kardeşlerim dinin onda birini yaşasalar kurtulurlar. Ama siz dinin onda dokuzunu yaşayıp birini terk etseniz helak olursunuz demiş. Bu onda birini yaşasalar demek işte bu. Yani dinin onda birini saysanız ya farzlardır ya haramlardır. Haramları ve farzları toplasak ancak onda bir eder. Bir Müslüman öncelikle buna kuvvet vermelidir. İşte kat'i ve muayyen olan bunlar hem zaruriyat, kut ve gıda hükmündedirler. Ha. Şimdi insanın maddi ihtiyaçlarıyla manevi ihtiyaçlarını bir değerlendirme yapıyor üstadımız burada. Nasıl ki bir insanın hava, su ve gıdayı almazsa olmaz, hayatı devam etmez. Bunlar zaruridirler. Ve eğer bunlarda ihmalkarlık varsa artık diğerleri araştırılmaz. Yani adam havasızlıktan zaten ölmek üzere. Artık bir gidelim de işte biraz da burada değil de falan yerde hava bulalım. Daha havanın güzelini arayalım diye gidilmez ki. Sen havasız ölmek üzeresin zaten. Yeni hava aramaya zamanın yok zaten. Ya işte buradaki hava biraz %80 nispetinde iyi. %90 nispetinde iyi. Biz bu daha bunun daha iyisini arayalım anlayışıyla bile hareket edilmez. Kaldı ki nerede daha kötüsünü bulmak için arar. Havasız, gıdasız ve susuz kalan bir insanın ve bunlarda problem olan bir insanın meyveyle daha iyisini bulacağım diye başka şeylerle meşgul olması hakikaten akıl kârı değildir. Demek ki bir Müslümanın imani konulardaki hayatiyeti hayati önem arz ediyor. İbadetleri ve farzları onun gıdası gibi, suyu gibi. İşte bunlara ağırlık verilmesi lazım gelirken içtihat bahanesiyle yeni yeni konulara gitmek değil, bunlara kuvvet vermek gerekiyor. Bir de okuyalım. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken. Bunun örnekleri çok. Diyelim bir adam trafik kazası geçirmiş, kan kaybından ölmek üzere. Annesi saçlarını tarıyor, dağılan saçlarını. Doktor ne der? Teyzeciğim ne yapıyorsun sen? Saç tarama zamanı mı şimdi? Dişleri kırılmış, vah dişlerini topluyor. Diş toplama zamanı mı? Ve subhanallah. Kan kaybından gidiyor adam. Bu aslı deccaliyet ve süfyaniyette iman kaybından canlar giderken kimisi bacağını koparmış, kimi gözü çıkmış, kimi kolu kopmuş, perişanken tabiri caizse biz hayati önemi olmayan ya işte bir de güzel elbise giyseydi, saçları dağılmış, kaşları ezilmiş, dişleri kırılmış, tırnakları çıkmış falan gibi şeylerle meşgul olmak değil. Çünkü hayati önemi arz eden şeylerde tehlike var. Cümleyi bir de okuyalım. Onlar terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken. Cephe hattında kafasını uçurmak için onlarca kurşunların geçtiği bir hengamede botlarının boyasıyla uğraşıyor. Hele hele orada yeni şey değiştirelim diyor. O cepheden yer değiştirelim. Nerede değiştireceksin? Meydana çıkıyorsun. İşte zaten İslam aleminin tahassüngahı olan şeylerde problem var. Sen oraları terk edip yeni yerlere götürmeye çalışıyorsun. Ankara'da şu anda da büyük bir yerde mevkide olan bir hocamız bir çalışma yapmış hadisle ilgili. Böyle İslam tarihinde bazı konuları tenkit ediyor. Katılmadığını söylüyor. Ben de kendisini ziyarete gitmiştim bir vesileyle. Nasıl dedi buldunuz benim çalışmamı? Dedim çalışmanız gayet güzel, ilmi bir çalışma. Ama şöyle olmuş dedim. Adam kış kıyamette kendine uygun bir ev yapmış, kendine göre hayatını devam ettiriyor. Soğuktan korunuyor, çoluk çocuğunu muhafaza ediyor. Siz ona evinin iyi olmadığını, daha iyi ev yapması gerektiğini söylemişsiniz, evini yıkmışsınız. Fakat yeni ev yapmadığınız için adam kışın evsiz, kışın ortasında kalmış dedim. Evet dedi kendisi. Ama böyle bir şey olmaz. Zaten Müslümanlar içinde bulundukları kasır diyor üstadımız değil mi? İçinde bulundukları kasırla hayatlarını devam ettiriyorlar. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı kendilerini koruyorlar. İçinde manevi hayatlarını devam ettiriyorlar. Dinini İslam alimlerinden öğrendiğine göre yaşamaya çalışıyor. Siz o yaşadığı dini yıkıp yeni bir şey yapılmasını teklif ediyorsunuz. Ama yapacağınız şey de onun dini değil. Buna eğer bir gücünüz varsa aslında burada hakikaten kabiliyeti olan, topluma faydalı olmak isteyenlere de bir mesaj var. Sen insanlığa faydalı olmak istiyorsan, insanlar ebedi saadetlerini kurtarmak istiyorsan bunlara kuvvet ver. Doktor bey eğer sen bu hastaya acıyorsan lütfen önce şu kanı durdur. Sonra kopmuş parçalarını dik. Sonra zamanın kalırsa saçlarını da tararız. Evet. Onların ikamesine ve ihyasına. Yani onları ayağa kaldıracaksın. Namazsızlık, namussuzluk, içki, fuhuş saymayayım değil mi daha fazla? Mesela bazen bizim köyümüz küçük bir köydür. Köye gidiyorum ben bakıyorum işte falan siyasi tenkit ediyor. Peki sen namaz kılıyor musun? Yok. Kardeş sen kendi. Önce onu bir ikame et. Sonra onu bir devam ettir. Sadece ikame etmek yetmez. Bir de ihya et. Onu yaşat. Hem kendin, hem çoluk çocuğun, hem ailen, hem çevren örnek olarak. Ha, mesele bu yani. İşte varsa bir gücün, bir meziyetin, bütün gücünü ve meziyetini buna sarf et. Ne yapıyor o zaman? İslamiyet'in nazariyat kısmında, yani nazari dediği temelden olmayan, farklı düşüncelere sahne olabilecek özelliklerde belki örnek gelecek. Ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle. Bir de şöyle. Yani bizim içtihat etmek istediğimiz konuda gerçekten şimdiye kadar hiçbir İslam alimi fikir beyan etmemiş mi? Nazari fıkıh diye bir şey var tarihte. Eskiden bazı alimlere soru sorulunca mesela İmam Malik'e biri soru sormuş. İmam Malik demiş ki senin başına geldi mi bu demiş gelmedi. O zaman git gelince sor demiş. Bazıları böyle. Yani bir olay gerçekleşmediyse niye soruyoruz? Fakat sonradan nazari fıkıh dediğimiz herkes olması muhtemel soruları soruyorlar. Alimler de o öyle bir olay gerçekleşmese bile faraza. Böyle bir olay olsaydı buna dinimiz ne derdi? Böyle bir olay olsaydı ne derdi diye buna nazari fıkıh çıkınca öyle olaylara cevaplar verilmiş ki bugün günümüzde meydana gelecek bazı olayların cevaplarını biz tarihte buluyoruz. Zaten hakikaten içtihat seviyesine çıktığını düşünen bir alim insanlara faydalı olmak istiyorsa bütün mesaisini buna sarf etmeli. Ben mevcut dinin zaruriyatını yapılması kesin olan emir ve yasaklarını ikame etmeye, insanların imanını kurtarmaya ve kuvvetlendirmeye gayret edeyim. Faraza günümüzde karşılaşılan bazı problemler varsa bunları da İslam alimlerinin verdikleri içtihatlardan o örneklerden çıkararak bir bakış açısı insanlara göstereyim. Bütün himmet ve gayretimiz bu olmalı. Onun için üstadımız, efendiler ben imanın cereyanındayım diyor, değil mi? Bütün mesaimi iman hizmetine teksif etmiş bulunuyorum. Karşımda müthiş bir yangın var. İşte bütün bunlar. İçinde imanım tutuşmuş yanıyor. Evladım yanıyor. İmanımı kurtarmaya, evladımı kurtarmaya, ateşi söndürmeye koşuyorum. Hedef bu olmalı yani. Gayret de bu olmalı. Himmet varsa bu olmalı. Yoksa gayen himmet değil, faydalı olmak değil, fitne çıkarmaksa, birisine sormuşlar namazı niye böyle Arapça, Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyorsunuz namazda, Türkçe niye okumuyorsun, biz Türk'üz, Türkçe okuyalım, İngilizler İngilizce okusun. Neyse uzun uzun, nasıl da birinin aklına gelmiş sormuş, siz namaz kılıyor musunuz? Yok, kılmıyorum demiş. O zaman sana ne demiş? Yani güya içtihat adı altında. Allah. Biz ehil olmayanları zaten hesaba katmıyoruz. Faraza ehil bile olsa himmet ve gayreti, Bediüzzaman gibi bir allame-i cihan, bak bütün mesaimi iman hizmetine teksif etmiş bulunuyorum diyor. Evet. Çünkü bunlarda problem var. Bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskârâne, yani bir heva var, heva, heveskârâne, bir hüda var. Hüda Allah, heva ve heves nefsani, şehevani, istek ve arzular. Heveskârâne yeni iştihatlar yapan, hüda için mi, Allah için mi iştihat ediyoruz veya gayret ediyoruz, Allah muhafaza, nefsimizin hoşuna gidecek bahaneler mi arıyoruz iştihat bahanesiyle? Böyle yapmak bid'akârâne bir hıyanettir. İslam'a, İslam'ın ruhundan olmayan şeylerin sokulması demektir. Biliyorsunuz doku uyuşmazlığı var diyorlar. Bazen organ nakledilince kabul etmiyor. Ya adam ölüyor ya organ dışarı atılıyor. Değil mi? Ya adam ölüyor. Şimdi İslam'ın dokusuna uymayan, İslam harici düşünce ve fikirlerin gelmesi ya o Müslümanı öldürür, o toplumu manen, ya da İslam toplumunu dışına atar. Eğer toplum sağlamsa dışına atar. Sağlam değilse Allah muhafaza İslam toplumunu zedeler. Onun için bid'akârâne dedi. İslam'ın ruhundan olmayan, İslam'a uymayan düşünce ve fikirlerin İslam'ın harimine girmesidir. Mahrem bölgeye ecanibin, ecnebilerin, gayrimüslimlerin sokulması gibidir. Yabancıların girmesi gibidir Allah muhafaza. Bu açıdan da önce dikkat ederseniz iki konuyla Üstad Hazretleri bir defa zamanımız çok tehlikeli bir zamanda. Böyle bir zamanda bir Müslümanın yabancı fikirlerin, düşüncelerin istila ettiği bir dönemde tamamen dinin aslını korumaya gayret etmeli ve yeni kapılar açmamalı. İkincide de zaruri şeyleri yaşamaya ve yaşatmaya gayret etmeliyiz. Bir himmetimiz varsa, gayretimiz varsa, bir problem de varsa zaten İslam alimlerinin verdiği içtihatlardan onları çıkarıp günün ihtiyaçlarına uygun olarak verebiliriz. Bu ikisiyle meseleyi netleştirdik. Üçüncüsü, şimdi geldi yavaş yavaş içtihadın oluşmasının şartlarına. Yani bir insan nasıl yetişir, hangi ortamda müçtehit olma seviyesine çıkar ve zamanımızda bir Müslümanın müçtehitlik seviyesine ulaşması için gerekli ortam var mı yok mu? Şimdi geldi ona. Önce konu netleştirdi, yavaş yavaş açacak artık. Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta mergub oluyor, vakit be vakit birer mal revaç buluyor. Karpuz var mı şimdi, gördünüz mü hiç bu mevsimde, kışın, Ocak ayı? Ben görmüyorum. Çok nadir.
Bu bakkaldan bir tane İran'dan geldi. Dedi.
Çok nadir ama mergup mu? Ya oradan bir karpuz da bana, bir karpuz da bana ver diyenler var mı? Yok. Mergup değil. Şimdi portakal, mandalina, değil mi? Ama yazın karpuz, kavun ne kadar iştahla. Bak elbiseler de öyle. Yazın giyin elbise, kışın. Çarşıda her mal kendi mevsimine göre bir değer görüyor ve o değere göre çarşıda çok bulunuyor, bol bulunuyor. Bak Bir tane bul var diyor şeyde İran'dan gelmiş. O da örnek olsun diye koymuşlar. Belki birisine lazım olur diye. Ama bak mergup meta değil. Herkesin rağbet ettiği, iştiyakla, şevkle aradığı ve hemen aldığı bir meta haline gelmemiş. Veya bir örnek verelim. Bu çarşıda. Şimdi siyasette hangisi daha mergup? Evet. Siyasette bakan olmak, başbakan olmak, belediye başkanı olmak. O herkesin bütün alemi siyaset. Köy, evdeki çocuklar, köydeki çiftçi, tüccar, herkes Amerika'yı yıkar, Amerika'yı kurar. Siyaset metağı çok mergup. Bilgisayar çok mergup bir meta. Henüz daha tuşlara yavaş yavaş ayağa kalkmasını yeni öğrenen bir çocuk bilgisayarın tuşlarına basıyor. Elbette bu çocuk bir iki ay sonra bilgisayarı kullanmaya başlayacak. Niye? Herkes bilgisayar, internet, televizyon, radyo. Bakın dikkat edin. Belki bundan 100 sene önce bilgisayara herkes şöyle bakıp yanından geçecek, hiçbir şey yaramaz, ne iş var burada diyecekken, şimdi herkesin rağbet ettiği bir şey haline. Ha, şunu demek istiyorum. Yani bir toplumda mesela öğrencilere soruyorsunuz. Nereye yazacaksın? Tıp. Niye? Doktorluk çok mergup. Parası iyi. Toplumda statüsü güzel. İfade edebiliyorum değil mi? Ve bütün istekler, arzular hep o tarafa yönleniyor. Hep o tarafa. Demek ki bir toplumda en çok rağbet gören, arzu edilen şey neyse toplumda yaşayan insanların istidat ve kabiliyetleri o tarafa doğru meylediyor. Bu böyledir yani. Bunun başka bir izahı yok. Öyle de alem meşherinde yani alemi de bir pazara, bir çarşıya, bir fuara benzetiyor üstadımız. İçtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında her asırda birer meta mergub olup revaç buluyor. Her asırda. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında Kur'an gelmeden önce toplumun en rağbet bulduğu şey şiirdir. Şiir sanatıdır. Şair olmaktır. Sen bir beldenin şairiysen, hele yazdığın şiirler panayırlarda seçilmiş, hele hele altın harflerle yazılıp Kabe'ye asılmışsa artık sen bir tanesin. Senin konuşmanla savaşlar durur. Senin konuşmanla savaşlar olur. Senin konuşmanla adamlar ölür. Senin konuşmanla köleler hürriyetine kavuşur. Niye? Çünkü o çarşıda ve herkesin ağzından çıkacak güzel söze bakarlar. Ve bütün istekler, arzular ağızdan çıkacak söze bakıyor. Herkes ona göre hayatını tanzim ve tertip ediyor. Niye? Çünkü o mergup meta. Çok orijinal bir örnek biliyor musunuz bu? Yani bir ortam düşünün. Sadece şu taraftan az bir ışık alıyor. Her taraf buz kesmiş. Etraf perişan. Siz de orada bir gül yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar yetiştirebilirsiniz? Az bir ışık alıyor böyle. Her taraf perişan, soğuk, karanlık, tipi, toprak taş gibi donmuş. Su desen zaten buzu kırıp da kullanıyorsun filan. Böyle bir ortam düşünün yani. Burada sen ne kadar çiçek yetiştirebilirsin, gül yetiştirebilirsin, hele hele ağaç yetiştirebilirsin, meyve yetiştirebilirsin. Ne kadar? Ama bir düşünün, güneş bütün haşmetiyle karşıda. Ortam çok müsait, tam yetişmeye. Tarla fevkalade mümbit. Tohum istidat ve kabiliyet olarak zirvede. Islah edilmiş. Hiç yabani bir şeye tohuma girmemiş. Su fevkalade nezih, bereketli ve gıdalı. Böyle bir ortamda bir ağacı yetiştirmek, bir şeftali yetiştirmek ne kadar kolay değil mi? Ne kadar güzel. Bir bahçeye giriyorsunuz, hepsi şeftali. Ama bazıları çok daha muhteşem. Çok daha harika ama hepsi şeftali. Şimdi Selefi Salih'in asrına özellikle birinci, ikinci asra bir gidiyorsun. Hepsi hazır muhteşem çekirdekler gibi. İstat ve kabiliyetler muhteşem. Hiç yabani bir şey girmemiş. Ortam fevkalade. Kur'an ve hadis güneşi bütün haşmetiyle ortada. Baba müştehit. Eşi müştehit gibi. Çocuk hakeza. Kızı O da içtihat derecesinde. Böyle bir aile, böyle bir ortam. Ya. Dolayısıyla böyle bir ortamda bütün istekler, bütün arzular nereye yönelecek? Kur'an'ı anlamaya. Bu ayet ne demek istiyor? Bir alim böyle demiş. Bir alim böyle, bir müştehit böyle, bir böyle. O da diyor ki ben de böyle anlıyorum diyor. Niye? O seviyeye geliyor hemen birden. Çok kısa zamanda inkişaf ediyor. Evet, onun için suğukunda yani sokağında, çarşısında teşhir ediliyor o mal, o meta. Rağbetler ona celp oluyor. Herkesi çekiyor kendine. Cezbediyor. Ya adam çocuk daha, emin ol ben gördüm. Yürümesini beceremiyor, topa vuruyor ya. Niye? Çocuk aklı başına geldiğinden, göz açıldığından beri topla muhatap olmuş. Babası topa vuruyor, televizyonda vuruyorlar. O toptan bahsediyor, bu toptan bahsediyor. Çocuğun bütün kabiliyetleri topa endeksli çalışıyor. Gözü, kafası, kolu, bacağı, her şey. E tabi canım bu top, bu çocuk topta maharet kesbedecek yani. Nerede Kur'an'da maharet kesbedecek yani? Kur'an daha duymamış çocuk. Ötekisi ise o da öyle. Babasından Kur'an duyuyor, annesinden duyuyor, hocasından duyuyor. Hadisi duyuyor. Oturtuyorlar çocuğu bir muhaddisin karşısına. Daha henüz aklı başında değil, küçük. Kur'an ona hadis dinletiyorlar. Niye? Daha şimdiden ruhuna hadisi depoluyorlar. Evet. Ya Allah Allah. Ya. Karadeniz'i görmüşsünüzdür o yeşillikleri. Ağacın sırtında ağaç çıkmış. Şaşırdım. Ağacın sırtında çiçek çıkıyor. Sırtında. Her taraf yeşil. Sürekli yağmur. Hava muhteşem. Bizim Anadolu'da mübarek topraktan zor çıkıyor. Bak aynı ya bu Karadeniz'de çıkıyordu. Niye burada çıkmıyor? Burada da çıkar canım. Burada da toprak var. Diyemezsin ki. Ya bu birinci asırda, ikinci asırda yetişen bu müştehitler. Biz de adamı çağırın. Niye burada yetişmiyoruz? Diyemezsin ki. Elhamdülillah. Biz en iyisi o müştehitlerin iştihatlarıyla amel edelim. Dinimize sahip çıkalım. Evet. Bakın mesela biz burada yetiştiremediğimiz meyveleri yetişen yerlerden getiriyoruz değil mi? Kardeşim bizde de var toprak diye. Niye yetiştirmiyorsunuz peki? Yetişmiyor arkadaş. Ama yetişen yer var. Geliyor bak yiyoruz elhamdülillah. Madem bu dinimizin bahçesinden yetişen güzel meyveleri başka asırlarda yetiştirmişler. Kitaplarla asrımıza getirmişler. Açıp yeriz kardeşim. Niye biz de yetiştirmeyelim deyip de niye kendini zora sokuyorsun ya? Elhamdülillah. Ya ne diyor? Rağbetler ona celboluyor. Nazarlar ona teveccüh ediyor. Fikirler ona müteveccih oluyor. Bütün ruhi duygularla hep hedefi o. Hep hedefi o. İmam-ı Yusuf'tan bahsediyorlar. Ebu Yusuf, affedersin. İmam-ı Azam talebelerinden birisi. Bir konuda bir fetva veriyor. Fakat tereddütlü, bayılıyor. Uyanıyor, tekrar soruyor. Yani öyle bir enteresan olay, o detaya girmeyeceğim. Bir konuda bir fetva veriyor, bayılıyor. Tekrar ayılıyor, yine o fetvayla meşgul. Bayılıyor, yine ayılıyor, yine o fetvayla meşgul. Yani aleminde Allah'ın rızasından başka bir yer yer etmemiş. Havanın işgal etmediği bir yer kalmadığı gibi, güneşin açık bir havada olmadığı bir yer kalmadığı gibi, ruhumuzun bedenimizde olmadığı bir yer olmadığı gibi, onun da aleminde marziyat-ı ilahinin olmadığı bir yer yok. Her şeyiyle onu araştırıyor. Yürürken onu araştırıyor. Konuşurken onu araştırıyor. Düşünürken onu, yemek yerken onu. Hep marz-ı ilahi. Ortamda müsait. Kendi de istidat olarak hazır. Birden işte onu diyor. Birden hemen inkişaf ediyor. Mesela şu zamanda siyaset metağı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları gibi. Bunu şimdi sporun devam edelim mi? Doktorluğun vesaire revaçta olması gibi. Ve selef-i salihin asrında ve o zaman çarşısında en merhub meta Halık-ı semavat ve arzın marziyatlarını ve bizden arzularını kelamından istinbat etmek ve nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadeti ebediyeyi kazandırmak vesailini elde etmek idi. Yani Allah'ın rızasını ben nasıl kazanırım? Kur'an ve hadisten onun muradını nasıl anlarım? Ve benden istediği ebedi saadeti kazanma yollarını nasıl bulurum? Evet. Bütün hedef ve maksat oraya müteveccih. Bir örnek vereyim müsaade ederseniz anlaşılsın diye. Bizim evlerimizde biliyorsunuz camlardan içeriye ışık girer. Değil mi? Herkesin evine cam vardır ve camdan içeri ışık girer. Ben şahsen duymadım camlardan içeriye giren ışıklar içeride yangın çıkarmış diye. Bazen ormanlarda duyarız da nadir de olsa. Ama şimdi siz bu büyük kocaman bir pencere cam değil de şöyle avuç içi kadar küçük bir merceği güneşe tutun. Merceğin özelliği güneşten aldığı bütün ışığı tek bir noktaya, noktayı mihrakeye adapte yapmasıdır değil mi? Tek noktaya vuruyor. Şu kadar bir mercek düşünün. Ne kadar ışık alanı varsa hepsini dağıtarak değil de cam gibi toplayıp bir yere vuruyor. Belki birkaç dakika sonra orada ışık çıkar mı? Ateş yanar mı? Yanar. Peki bu ateşin, bu küçük bir şeyin yaptığını koca koca camlar yapabilir mi? Yapamıyor efendim. Mercek olacak. İlla bir noktaya teksif edecek o ışıkların hepsini. Şimdi ruh her şeyiyle, bütün latifeleriyle, fikriyle, kalbiyle, aklıyla, düşüncesiyle, beklentisiyle, her şeyiyle bir noktaya kilitlenmiş. Nedir o? Allah'ın bu ayetten muradı nedir? Ortam da müsait, birden inkişaf ediyor. Evet. Onun gibi bir, onun büyüklüğünde bile olsa bugün bir ayna, bir cam, ama camsa olmaz. Ya, şeklen aynı. Şeklen. Hatta daha büyük de görülebilir şeklen ama mesele farklı yani. Evet, tamamen daptağınık. Dağınık yine biraz hafif kalır. Tabii. Allah selametlik versin. Bir kelam hocamız vardı üniversitede. Kelam dersinde kader problemini okuduk ama yani şahsen ben tatmin olmadım derste. Hatta bazen ben katta bulundum dersim. Risale-i Nur'dan aldığımız bazı şeylerle. Dışarıya çıktık. Dersten çıkan hocamız talebelerle akşamki maçın kritiğini yapıyordu.
Kaderi hallettikten sonra
yani bizatihi yaşadığım bir olay. Kelam hocası akşam maç varmış tabii bilmiyordum. Maçın kritiğini yapıyordu bazı talebelerle. Ve kader dersinde de şahsen ben tatmin olmadım. Evet. İfade ediyor değil mi?
Ha,
evet. İşte o zamanlar zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle bir de yerler ve göklere Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, toplumda bir şey konuşacaklar iki kişi. Biliyor musun? İmam-ı Azam bu ayete şöyle bir açıklama getirmiş. Ebu Yusuf da ona şöyle karşılık vermiş. İmam Muhammed de o ikisine aykırı olarak böyle demiş. Dertleri o. İmam-ı Sevri, Süfyan-ı Sevri de böyle demiş. Ya. Allah selametlik versin. Ameş diye bir hadis alimi var. Herhalde İmam Muhammed Hazretlerine den bir soru sormuş. O da cevabını vermiş. Nereden biliyorsun sen bu demiş. Hazreti Ameş, İmam Muhammed'e demiş. Senden duyduğum hadisten demiş çıkardım. Nasıl yani demiş. Hani sen bana şu hadis anlattın ya, aktardın hadisten çıkardın bu hükmü demiş. Çünkü hadisçinin kafasında hadisleri ezberlemek var. Müştehidin kafasında okuduğu ezber hadislerden hüküm çıkarmak var. Bütün derdi o ya. Hep ona endeksli. Hadisi aktaran kişi ona fetva soruyor. Sorduğu kişi kendi anlattığı hadisten fetva vererek ona açıklama yapıyor. Şaşırıyor. Ben diyor bu hadisi sen daha doğmadan ezberlemiştim diyor. Ama diyor ben bu hadisten böyle bir fetva çıkacağını hiç aklıma gelmezdi diyor. İfade edebiliyorum değil mi? Bütün dertleri o. Bütün gayeleri, hedefleri, maksatları. Ya. Sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvallerine bakıyordu. Hatta cevap verecek ayetten cevap veriyor. Günlük konuşmalarında. Kaç hadis biliyorsun diyor. Diyor ki 500 bin hadis biliyordu İmam-ı Buhari. 500 bin hadisi. Senetleriyle. Senetlerde geçen bütün ravileriyle. Zaten daha küçük yaşta, 4-5 yaştayken hafız oluyorlardı. Daha 18 yaşındayken Tarih-i Kebir'i yazmış İmam Buhari. İmam Malik'in muvattağını ezberlemek onlar için daha ilk başlangıcı oluyor. Bütün dertler o çünkü. Dolayısıyla maddeten ve manen, hissen, ruhen, kalben, aklen, sohbetler, çarşı, pazar, ev, aile, herkes bu ayetten, bu hadisten ne anlaşılır? Hangi probleme çözüm çıkarılır? Olduğundan ne yapıyormuş? Ona bakıyordu. Ona göre ceren ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, bu da önemli. Güzelce bir istidadı bulunsa ne demek bu? Şöyle anlatayım. Günümüzde çok edebiyatçı var değil mi? Edebiyat dersi veren. Ama şair olamıyor. Şair olmak bir istidat meselesi. İstidat ve kabiliyet meselesi değil mi? Edebiyatçı olan, edebiyattan bahseden insan olabilir. Ama istidat çok farklı. Şair olmak var. Yani herkes müştehitten, içtihattan bahsedebilir. Fıkıhtan, fetvadan bahsedebilir. Ama müştehit olma istidadı çok farklı. Eğer müştehit olmaya istidadı varsa, kabiliyet müsaitse, evet, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir dersi marifet alır. Her şeyden bir dersi marifet. Marifet, Allah'ı tanıma, Allah'ın marziyatını anlama, kavrama dersi alır.
Orada şuursuz olarak mıdır?
Evet. O kadar kendini ona kaptırmış ki her şeyden bir ders alıyor. Her şeyden bir ders alıyor. Evet. Çünkü her şey ona yönelmiş. Bunların örneklerini görürsünüz toplumda. Adam mesela bakıyor böyle. Babam benim semer işinden iyi anlardı. Böyle oğlum bundan iyi semer ağacı olur. Kafasında o var ya. Öteki adam hiç o aleminde değil yani. Ama aleminde o olduğu için. Hakikaten öyle. Anladınız değil mi? Herkes kendi penceresi. Onun penceresinden bakılan her şey marziyat ilahiye. Bu ayetten şu çıkar. Bu hüküm şu ayetten çıkar diyerek bütün dertleri. Evet. Her şeyden bir dersi marifet alır. O zaman da cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm ediyordu. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat istidadına içtihada bir istidadı ihzari telkin ediyordu. Aynı zamanda içtihat istidadını da ona kazandırıyordu diyor. Dikkat buyurun. İçtihat etmeye hazır bir hale getiriyordu onu diyor. Aynı zamanda. Ha mesela diyelim hani biliyorsunuz demirin bir şekil alma özelliği Allah onu öyle yaratmış değil mi? Demir öyle yaratmış. Yani şekil alma özelliği var. Ama o demirin şekil alma özelliği için bir ortama girmesi gerekiyor. Yaklaşık nar haline gelmesi lazım ki balyozla bir şeyler yapasın. Balyozla bir şekil verirsin. Ama istediğin şekli vermek için 2000 santigrat dereceye ulaşması gerekiyor ki sıvı su gibi akıcı hale gelsin demir. Artık o hale gelince istediğin şekli verebilirsin. Demek ki hem istidadı kazandırıyor o ortam, içtihat olma özelliğini, hem de onu müştehit derecesine çıkarıyor. Evet, o ortam manen yani. 2000 santigrat dereceyi buluyor yani. İfade biliyorum değil mi? Sen bugün ısınmayı zor buluyorsun yani. Evet. İşte ne diyor? Hatta o derece şu fıtri ders tenvir ediyordu ki yakın idi ki kesbsiz içtihada kabiliyeti ola, ateşsiz nurlana. Ateş olmadan nurlanacak bak. Merceği tutun güneşe. Hemen yanıyor mu ateşsiz? Hemen yanıyor. Ateş yok. Ama o özellik itibariyle mercek güneşten aldığı ışıkla yakıyor. Demek ki Kur'an güneşine öyle muhatap oluyor ki bir mercek gibi bütün kabiliyetiyle tek mesele yöneliyor ve birden inkişaf edip içtihat derecesine çıkıyor. Ve bir meselede Kur'an'dan hükmü istinbat ediyor. Veya hadisten çıkarıyor hükmü. Kepsiz, evet. Yani daha uzun uzun bir de çalışmaya gerek kalmadan. Evet, o ortam onu o hale getiriyor. Tabii, enteresan. Evet. Ama şu zamanda medeniyeti Avrupa'nın tahakküm, aynı zamanda bize burada Üstad Hazretleri dikkat ederseniz bir Müslümanın hayatını nasıl tanzim edeceğini örneğini veriyor değil mi? Yani bu burada anlatılan ders içtihat dersi, doğru. Ama her Müslümanı ilgilendiren şeyler var. Ya ne yapalım, böyle manen Kur'an'a muhatap olamıyorum. Alemimi temizleyemiyorum. Hep kötü şeylerle alemim dolu. Bir türlü huzur bulamıyorum diyen ruhlarımıza ve nefislerimize verilecek derslerden biri. Nedir senin alemini işgal eden? Neyle meşgulsün? Ya bir evim daha olsun. Hep onunla mı yatıp kalkıyorsun? Evet. O zaman evle yatar kalkarsın ya. Sana evden ne gelirse sen ev gibi olursun işte. Biliyorsunuz bir insan neyle muhatap olursa ondan istifade. Güneşle muhatap olursan ısı alırsınız. Gül bahçesinde dolaşırsanız koku gelir, güzel kokular gelir, tütüler gelir, güller kokar sizde. Ama lağımlarda dolaşırsanız lağım pisliği kokar. Değil mi? Kömürlere dolaşırsanız üzerinizde siyahlık olur, pislik olur. Gazlı havalarda dolaşırsanız ruh içinize zehirler gider vesaire. Yani bizim de alemimiz, düşünce bu dünyaya çalışma anlamında değil. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri tüccardır. Tüccardır ama tüccarlığını Kur'an'ın rızasına uygun olarak yapmış. Bakın size bir örnek vereyim. Yani nasıl tüccar olunur? İmam-ı Azam bir müştehit. Bir yaşlı kadın ipek elbise getirir. Bunu satacağım ben der. İmam-ı Azam da tüccardır. Takriben işte 40-50 dirhemlik bir şey ister. Fiyat ister. İmam-ı Azam der ki bu 100 eder. O zaman diyor 100 ver diyor. Yok, bu daha fazla eder. Bir yüksek rakam söylüyor. Onu ver o zaman. Yok diyor, daha fazla der. Yani müşteri sıkıştıracağı yerde alıcı sıkıştırıyor müşteriyi daha fazla eder diye. Tüccar işte bu. Çünkü onun derdi ne? Allah kimseyi aldatmayın diyor. O kadın bilmiyor malının kıymetini. Ama ben biliyorum. Ve fiyatını kendi belirlemiyor. İpek elbiseden anlayan bir uzman çağırıyor. Fiyatını 600 küsür dirheme tespit ettiriyor ve o fiyata satın alıyor. Evet. Medeniyeti Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefeyi tabiiyenin tasallutuyla, şeraiti hayatı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, bir de hakikaten ahir zamanın getirdiği sıkıntılar da var. Eskiden insanlar 3-4 şeye ihtiyaç hissederken üstadımız 20-30 diyor. Üstadım ne 20-30'u? 200-300'e çıkmış ihtiyaç duyduğumuz şeyler şimdi. Zaruret diyerek öyle şeylere giriyoruz ki hayat şartları da ağırlaşmış. Evet. Avrupa medeniyetinin bize tahakkümü. Bu teknik tahakküm değil. Yaşam tahakkümü. Mesela adam diyor ki ya diyor ben nasıl diyor yılbaşını kutlamayayım diyor. Hadi buyur. Ben diyor nasıl bu zamanda diyor faizsiz ticaret yaparım diyor. Ya Allah muhafaza ya. Sonra felsefeyi tabiyenin tasallutu ile şeraiti hayatı dünyeviyenin dünya hayatının şartlarının ağırlaşmasıyla efkar ve kulüp dağılmış. Fikirler ve kalpler dağılmış. Yani Üstad Hazretleri bir örnek veriyor. Bunu buraya uygulayabiliriz. Bir adam normalde 100 kiloyu taşımaya müsait. 100 kilo. Gücü var. 100 kilo sırtına alsa götürecek. Fakat bu kardeşimiz 20 kilo bir ayağına bağlıyor. 20 kilo bir ayağına. 10 kilo bir koluna. 10 kilo bir koluna. 5 kilo beline bağlıyor. Bir de 100 kiloyu alıp kaldırmaya çalışıyor. Zaten 99 kilo doldurmuşsun. 1 kiloluk hakkın kalmış. Sen 100 kilo... Ya bu adam 100 kiloyu kaldırırdı. Kaldırır ama öyle dağıtmış ki. Üzerinde kendinden başka hiçbir şey olmayacak ki o 100 kiloyu götürebilsin. O selefi salihinin ruhlarında marzi ilahiden başka hiçbir şey yokmuş. Ebedi hayatı kurtarmanın yollarını aramaktan başka bir dertleri yokmuş. Şimdi bizim 99'u doldurmuşuz zaten. Bir tane kalmış. Onunla da ancak bu kadar olur yani. Ne diyor? Kalpler dağılmış. Himmet ve inayet inkısam etmiştir. Himmet ve inayet inkısam etmiştir. Ya. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiş. Allah Allah. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hıfz edip alimlerle mübahese eden Süfyan İbni Uyeyni olan bir müştehidin zekasında bulunsa faraza 4 yaşında hafız olmuş ve alimlerle münakaşa, mübahese, münazar edecek hale gelmiş. Onun zekası seviyesinde bu zamanda birisi bulunsa var mıdır? Olabilir tabii. Vardır da. Ama bulunsa Süfyan'ın içtihadı kazandığı zamana nispeten 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan 10 senede içtihadı tahsil etmiş ise şu adam 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Çünkü Süfyan'ın iptidai tahsili fıtrisi sinni temyiz zamanından başlar. Yani diyor Süfyan İbni Uyeyne'nin içtihat seviyesine çıkması için alacağı tahsil seviyesi ne zaman başlamış? Daha iyiyi kötüyü fark edecek hale gelir gelmez başlamış diyor. Sinni temiz o demek. Buluğ çağı değil. Buluğ çağı değil. Ne zaman? Buna tembiz çağı. Çocuk artık fark ediyor. Küçüğü, büyüğü, anneyi, babayı. Buna fark etmeye tembiz diyoruz. Mümeyyiz yani. Fark ediyor artık iyi kötüyü. Zararlı, işte sıcağa elini uzatmıyor mesela. Suyu fark ediyor falan. Bu yaşından itibaren başlıyor ki size bir örnek vermiştim. Karşısına oturtuyorlar muhaddisin. Ona hadis dinlettiriyorlar. O ilim meclislerine götürüp orada oturtup onları o konuşmaları dinlettiriyorlar onlara. O içtihadi fikirlerle haşır neşir olsunlar diye. O yaşta onun tahsili başlıyor. 18 yaşında değil ya. Yani. Sinni temyiz yaşındayken başlar diyor. Evet. Yavaş yavaş istidadı müheyya olur, nurlanır, her şeyden ders alır, kibrit hükmüne geçer. Ama onun naziri şu zamanda, çünkü zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayatı dünyeviyede sersem olmuş, istidadı içtihattan uzaklaşmış, elbette fununu hazırada tavvağı derecesinde istidadı, fununu hazıra fen ilimleri. Bu da önemli. Geçenlerde birisi dedi, hocam dedi, eskiden ilk olarak kağını tekerler yapılmış. Şimdi uçak yapılıyor. Yani sürekli bir ilerleme var medeniyet harikalarında. Aynı durum din ilimlerde olamaz mı? Yani bundan 100 sene, 200 sene, 300 sene önceki insanlara imkanlarımız daha fazla şu anda. Biz o imkanları kullanarak onları geçemez miyiz? Şimdi burada bir yanlış mukayese var, yanlış değerlendirme var. Şimdi bu mantığa göre geri gidelim. O zaman haşa, İslam'ı en az bilenler sahabeler mi olacak? Daha biraz da o zaman haşa en az bilen peygamberimiz mi olacak? Haşa. Mantık ne kadar ters değil mi? O güneşe en yakın, o güneş peygamberimiz, manevi güneş, Kur'an güneş. Ona en yakın olanlar, ondan en fazla istifade edenler, en fazla feyiz alanlar. Ondan uzaklaştıkça o şey yabanileşiyor. Günümüzde ise her şeyiyle medeniyet harikalarına insanlar yönelmişler. Dolayısıyla bu maddiyattaki meşguliyet maneviyatta insanı kabileştiriyor. Maddiyattaki meşguliyet uğraşı orada insanları terakki ettiriyor. Maneviyatta ise zayıflatıyor. Onlar maneviyata ağırlık verdikçe ilerlemişler. Biz de maddiyata ağırlık verdikçe ilerliyoruz. Öyleyse maddede söz sahipleridir. Maneviyatta değil. Onun için ne kadar maddeyle meşgul ise madde namına, maddeyle madde namına, tabiat namına, fen namına meşgul olsa içtihad-ı şer'i kabiliyetinden uzaklaşır. O zaman şeriatta müştehit olma özelliğinden uzaklaşır. Adam mesela yeni bir icat buluyor. Peki bu icat yok muydu önceden? Hani hatırlarsınız adam yerçekim kanunu bulmuş. Çok şaşırdım. Biri dedi ki önceden yok muymuş? Yerçekim kanunu var. Varlığının farkına vardı ve diğerlerine fark ettirdi. Doğru mu? Bu bir müştehittir işte. Yerçekimi kanununu Allah'ın kainata koyduğu kevni kanunu buldu. Olmayan bir şey değil. Varlığının farkına vardı ve başkalarına fark ettirdi. Değil mi? Elektrik eskiden yok muydu? Vardı. Fark ettiler. İşte Kur'an ve hadislerde de kıyamete kadar insanlığın ihtiyaç duyduğu her şey var. Bir müştehit oradan onu bulduysa yok olan bir şeyi bulmuş değil. Var olan bir şeyin farkına varıyor ve ümmeti Muhammed'e fark ettiriyor. Bu ayette şu var diye. İfade edebildim mi? Madem maddiyatta meşguliyet böyle insanları maddi müştehit seviyesine çıkarıyor, elbette maneviyattaki meşguliyet de onun manevi meşguliyet o kadar basit. Adam şimdi insanla meşgul oluyor, insanla. Önce gözün okuyor. Yetmedi. Hücreye giriyor, hücreyi okuyor. Oo, adamın her türlü özelliğini tek tek sayıyor. Nereden biliyorsun? Valla burada var. Allah yazmış insanın göz hücresine, kemik hücresine, diş hücresine, saç hücresine hangi özellikleri varsa okuyor. Tabii okuyacak. Oranın uzmanı. Öbürü de Kur'an'ın kendine giriyor. Bir cümlesine giriyor. Cümlenin hücresine giriyor. Hücrenin atomuna giriyor. Ve Allah'ın orada yazdıklarını okuyor. Ben niye göremiyorum? Sen göremezsin. Müştehit değilsin çünkü.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.